Mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılığını sizler için Ceyda Nuray Kıyı yaptı. Teknik masada Yunus Emre ve mikrofon başında da ben İpek Önder. Hepinize sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sağlıklı yaşamın kapılarını birlikte aralayacağız bu haftada. Çok önemli bir konuyu konuşacağız, böbrek sağlığına değineceğiz ama öncelikle sağlıkla ilgili son bilimsel araştırmalar neler? Bu sorunun yanıtını arayalım.
Birincisi bir yayınla ilgili söyleyelim. Huzursuz bacak sendromu var bildiğiniz gibi. Birçok insan muzdarip bu konularda. Huzursuz bacak sendromu ile ilgili aslında çok çözümümüz de yok işin açıkçası. Ama son bir araştırmada şu kaydediliyor. Şekeri biz her zaman bu programda şekerin mümkün olduğu kadar az alınması taraftarıyız ve onu söylüyoruz. Huzursuz bacak sendromunda da akşam yatmadan önce eğer şeker alımını kesiyorsanız veya kısıtlıyorsanız bu gece özellikle yatarken bu huzursuz bacak sendromunda işte nereye koyacağınızı bilemezsiniz, pozisyon değiştirirsiniz. Bu konularda da araştırma yapılmış ve şeker alımını kestiğinizde bu huzursuz bacak sendromundaki belirtiler geriliyor, iyileşiyorsunuz yani. O yüzden bu önemliydi. İkincisi, kanser bildiğiniz gibi evet hiç başımıza gelmesin ve ilk başta birçok insan da biliyor zaten eğer birisi zayıflamışsa, özellikle ileri yaşta birisi zayıflamışsa kanser mi diye düşünürüz. Bu genel olarak zaten bilinen bir şey. Yeni bir araştırmada en çok kilo verdiren kanser tipleri, 5 tane kanser tipi tespit edildi.
Neler bunlar hocam?
Birincisi özofagus yani yemek borusu kanseri, ikincisi mide kanseri. Üçüncüsü pankreas kanseri, dördüncüsü safra yolları kanseri, beşincisi de karaciğer kanseri. Bu kanserlerde çünkü bazen kanserin ilk belirtisini kilo kaybı olarak görüyoruz. Bir 50 yaşın üzerindeyse insanlar ve 6 ve 12 ay içerisinde vücut ağırlığının %5'inden fazlasını kaybediyorsa bir doktora gitsin bir tetkiklerini yaptırsın diye öneririz. Bu da bu açıdan önemliydi. Mesela kolon kanseri de aslında kilo kaybına yol açar ve bazı kanserlerin görülme yaşı biraz daha aşağılara yani 30'lu yaşlara 20'li yaşlara düşmüş bu gastrointestinal sistem dediğimiz sindirim sistemiyle ilgili kanserler maalesef yediklerimiz içtiklerimizden dolayı biraz daha
erken yaşlarda
görülüyor. Özellikle kolon kanseri mesela Avrupa'da Amerika'da yapılan çalışmalar 30'lu yaşlara düştüğünü gösteriyor. O yüzden illa 50 yaşın üzerinde değil de işte 30 yaşında da olabilir bir insan vücut ağırlığının işte %5'inden fazlasını kaybediyorsa 6 ay içerisinde bir doktora gitmesini tavsiye edelim deriz. Bir diğeri şimdi baş ağrısı ve işte en çok baş ağrısı nedeni migren. Onun dışında gerilim tipi baş ağrıları var. Bununla ilgili bir araştırma yapılıyor. Trapezius kası diye bir kasımız var. Google'a yazılırsa çıkar. Bu arka tarafta sırtımızdaki o boynumuzdan sırtımıza uzanan kas. Gerilim tipi baş ağrısında ve migrende o kasa masaj yapıldığında ağrıların hafiflediğini aslında biliyoruz. O yeni araştırmada özellikle migrende ve gerilim tipi baş ağrısında orada sıvı birikimine yani iltihabın daha fazla olduğu gözlendi. O yüzden bu masajların aslında önemi işte migrendir hemen ilaç alayım falan gibisinden değil de yani bu tür masajları biraz daha uzun süreli kullanıp belki de ilaçsız bir şekilde tedavi edebiliriz.
Evet. Sağlıkla ilgili son bilimsel araştırmalardan birkaçını dinleyicilerimizle paylaştık ve bu hafta böbrek sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız sizinle birlikte. Böbrek nasıl güçlendirilir? Sağlıklı böbrek nasıl olur? Beslenme ile böbrek sağlığı arasında nasıl bir ilişki vardır gibi çok fazla konuya değineceğiz sizinle birlikte kıymetli hocam. Böbreklerin sağlık açısından önemiyle başlayalım soruları gelmeden önce. Böbreğin vücudumuzdaki işlevi nedir?
Şimdi vücudumuzda diyelim ortalama bir insanda 5 litre bir kan var. Her dakika bu 5 litre kanın %20'si yani 1 litresi böbreklerden süzülür. Yani 5 dakikada tüm kanımız böbreklerden bir kere en azından süzülmüş olur. Böbreğin burada fonksiyonu ne? Birincisi atık maddelerin atılması. İkincisi de depolama yani idrar olarak depolanması. Atık maddelerin atılması bizim açımızdan çok önemli. Hani birçok yerde detoksifikasyon, detoks falan derler ya işte o detoks kürleri falan vardır. Aslında vücudumuzdaki sistem detoks sistemini kendi oluşturuyor. Atıklarımızı kendimiz atıyoruz. Kan vücudumuzda işte hücrelerimize, tüm vücuttaki hücrelere besin sağlarken buradan bir takım atıklar oluşur. Bu atıkları böbreklere yoluyla gereksizleri atarız. Gereklileri tekrar emilir. O yüzden şimdi beslenmeyle ilişkisini diyecek olursak, şimdi tamam sindirim sistemi var, boşaltım sistemi var ama sindirim sisteminde aldığımız yiyecekler, içecekler bunlar kanımıza işte vitaminler, mineraller, işte şeker, glukoz, amino asitler bunların hepsi kanımıza karışır beslenmeyle. Eğer beslenmemizde bir problem varsa kan değerlerimizde de problem olur. Örneğin fazla miktarda şeker aldığımızda kan şekerimiz yükselir. Bu sadece işte pankreasta diyabete değil böbreklerimize de yansar. Veya şu aralar çok fazla protein alımı ile ilgili mesela bazı sporcular veya normal insanlar da fazla protein alalım diyorlar. Biz idrarda mesela protein atılımına bakarız. İdrarda protein varsa böbreklerde bir takım problemler var diye bunları belirleriz. O yüzden beslenmemiz doğrudan atık ürünü oluşturduğu için böbrekleri doğrudan etkiler.
Kendisi küçük, işlevi büyük bir organdan bahsediyoruz.
Kesinlikle yani işte 5 dakikada tüm kan oradan geçiyor. Evet. Yani atık fabrikanın atık yeri gibi de düşünebiliriz.
Evet, çok önemli bir halk sağlığı aynı zamanda ülkemizde ve dünyada da çok yaygın görülüyor değil mi? Ülkemizde görülme sıklığı nedir böbrek hastalıklarının?
Böbrek hastalıkları birçok şimdi böbrek yetmezliği aslında işte 5 tane aşaması var. İşte son aşamada diyalize mahkum oluruz ama bunun dışında böbrekler son zamanlarda son işte 8-10 yıldır veya 20 yıldan beri yediklerimiz özellikle içtiklerimiz hep yediklerimize dikkat ediyoruz ama içtiklerimize dikkat etmiyoruz. İçtiklerimiz işte şimdi su içerken şöyle bir problem var aslında. Evet hepimiz kendimizi zorluyoruz. Sürekli su içelim, sürekli su içelim diye. Bazen stres de oluşuyor. 10 bin adımda da mesela öyleydi. 10 bin adım diye işte 1960'larda Tokyo Olimpiyatlarında bir adım sayarın pazarlaması ile ilgili bir 10 bin adım efsanesi oluşturuldu. Herkes 10 bin adım atmaya çalışıyor. 10 bin adım da biraz yüksek. O yüzden düşük kalınca problem çıkıyor. Yani kendi kafasında o zaman şey de oluyor. Yani hedefe ulaşamadığını düşününce nasıl olsa hedefe ulaşamıyorum adım atmayayım diyor. Suda da aynı öyle söz konusu var. İşte 3 litre 5 litre su içelim falan gibi hep böyle bir şey vardır. Susadığınızda su için yani genel anlamda prensibimiz o olsun. Susadığımız çünkü vücudumuz bize ne yememiz ne içmemiz gerektiğini aslında kendisini iyi dinlersek bunu söyler. Ne kadar fazla su içerseniz o kadar zaten idrara çıkarsınız atık olarak gider. O yüzden o kadar strese girmemize gerek yok. Yani günde 5 litre 10 litre işte 3 litre su içeceğim diye gerek yok. Ama şöyle bir şey var mesela çay ve kahve içiyoruz o su yerine geçer mi? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Evet su çay içerisi işte %99.9'u su. Diğer taraftan çayın ve kahvenin idrar söktürücü etkisi var. Yani daha fazla idrara çıkarsınız eğer kahve içtikten işte 30 dakika sonra falan idrar ihtiyacınız gelir. O yüzden evet bu su yerine geçer ama diüretik etkisi diyoruz biz buna. Çok fazla çay kahve içerseniz daha fazla idrara çıkacağınız için daha fazla su ihtiyacınız olur. Normalde su ihtiyacımızı karşılar. Ama diğer taraftan atılım fazla olduğu için biraz daha fazla içmemiz lazım.
Diğer gazlı içeceklere gelelim isterseniz.
Gazlı içecekleri sadece böbrekler için değil hiçbir şey için tavsiye etmiyoruz. O gazlı içecekler dediğimiz şeylerin içerisinde şekerin dışında birçok şeyler de var. Yani ama asıl problem orada şeker. Şeker şimdi diyabete yol açması, insülin direncine yol açması nedeniyle problemlidir. Diyabetli hastalarda veya tansiyonu yüksek hastalarda böbrek problemine çok rastlarız. O yüzden aslında diyabetiklerin, tansiyonu, hipertansiyon olan insanların biraz daha böbrekleriyle ilgili beslenmesine dikkat etmesi lazım. O yüzden sadece bir normal sağlıklı insanların beslenmesiyle ilgili bir genel bir kanaat vardır. Ama hastalıklarda beslenme biraz daha değişiktir. Bazen tavsiyeler falan duyuyoruz ama şimdi bizde tıpta genel bir kural var. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Her insanın kendi kişisel durumuna göre tavsiye vermemiz lazım. Muhtemelen bir 8-10 yıl içerisinde kişiselleştirilmiş tıp diye belki de en fazla rol alacak tıp versiyonu gelişecek. Çünkü mesela bu aralar mikrobiyat biraz konudan konuya atlıyoruz ama hepsi birbirine bağlı. Mikrobiyata var, işte bazı probiyotikler var ya denemeler var. Probiyotikler diyelim ki çok yararlı bir probiyotik bulduk dediler. O bakteridir onlar. Sizde iyi geliyor, bana iyi gelmiyor. Yani o yüzden vücut sistemimiz hepimizin birbirinden farklı ve beslenme çünkü böbreklerde, böbrek hastalıklarında eğer doktora gittiniz size birinci aşama böbrek yetmezliği var deyince birçok kısıtlamalarla size diyet verirler. Bir taraftan sağlık kontrolümüzü işte 3 ayda 6 ayda eğer böbrek yetmezliği aşaması başlamışsa onlara yaptırarak diğer taraftan da birazdan konuşacağız besinlerle ilgili de kendimize iyi bir sistem oluşturarak bu işi tekrar geri döndürülebilir bir sürece de evirebiliriz.
Hemen o zaman buradan geçelim. Beslenme ile böbrek sağlığı arasındaki ilişkiye değinelim kıymetli hocam. Çünkü kilit derecede önem taşıyor beslenme böbrekler için. İyi şimdi, gelen besinlerle mi başlayalım?
Şimdi iyi gelen besinler ama temel olarak biz şöyle bir prensibimiz olsun. Yani hangi besinler şimdi... Birincisi besinlerden ziyade içeriğine bir odaklanalım. Birincisi sodyum içeriği. Sodyum içeriğine odaklanacağız. İkincisi protein içeriği. Üçüncüsü kan şekeri içeriği. Dördüncüsü potasyum. Beşincisi de fosfor içeriği. Bu yiyecekleri konuşurken veya içecekleri konuşurken bu içeriklerine dikkat edeceğiz. Sodyum alımını azaltmamız lazım. Çünkü sodyum zaten vücutta su tutarak hipertansiyona, tansiyon yüksekliğine neden olur ve böbreklerde probleme yol açar. Proteini fazla alırsak, mesela et tüketimi diyelim. Etle ilgili ne kadar fazla alırsanız, hele de...
İşlenmiş etler söz konusu ise.
İşlenmiş etlerde ayrıca bir problem söz konusu tuz var. Yani hem protein alıyorsunuz hem sodyumu çok yüksek alıyorsunuz. O yüzden orada da işlenmiş etler dediğiniz gibi problemli bir durumdur. O yüzden o
protein
azaltmamız lazım.
Protein miktarını da azaltmamızı minimuma indirmemiz
minimuma gerekiyor. Yani azaltmamız lazım ama balık mesela yapılan araştırmalar balıkla ilgili öyle bir problem veya tavukla ilgili beyaz etle ilgili öyle bir problem. En azından proteinleri o gıdalardan alabiliriz. Çünkü vücudumuzun sistemi yani etteki protein farklı. Balıktaki protein farklı. Protein deyince de bir tane protein yok. Şeker deyince 100 tane şeker tipi var olduğu gibi. Balık yemelerinde herhangi bir sakınca yok. Hiçbir şeyi abartmayacağız tabii ki. Veya tavuk yemelerinde bir sakınca yok. Ama et tüketimini kısıtlamasını istiyoruz. Özellikle işlenmiş etleri kısıtlamasını istiyoruz. Onun dışında mesela şeyle ilgili meyve sebzelerle ilgili bazı meyvelerin sebzelerin de kısıtlanması lazım. Normalde yine bu programda her zaman söylüyoruz meyveyi, şekeri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Tabi abartmamak kaydıyla ama mesela domatesin bir de potasyum var. Potasyumun da fazla miktarda alınmaması lazım böbrek hastalarında. Niye? Potasyumu fazla alırsak kalp sorunlarına yol açar. Ciddi kalp sorunlarına yol açar. Aritmi dediğimiz belki de kalbimizde probleme, yani ölümcül problemlere yol açacak hadiseler olabilir. Potasyum içeriği deyince mesela muz aklınıza gelir.
Aklınıza muz, patates,
direkt.
Kavun.
Pateteste şöyle bir şey var. Pateteste mesela fosfor içeriği de fazladır. Patatesi 20 dakika bir kaynatırsak veya suda bekletirsek neredeyse o içeriği yarı yarıya düşüyor. Öylece kullanabiliriz eğer kullanacaksak. Yine domatesi biraz daha azaltmamız lazım. Mesela domates salçasında da çok fazla vardı. O zaman biber salçası kullanmasını isteriz insanların domates salçası yerine. Böyle çözümler üretebiliriz. Onun dışında mesela yeşil yapraklılar var. Mesela roka hem sodyum içeriği hem potasyum içeriği düşüktür. Roka yiyebilirler. Maydanoz yiyebilirler. Yani hep o şeylerin de o yüzden saydım. Yani potasyum içeriği ve sodyum içeriği düşük gıdaları tercih edeceğiz.
Böbrek, ciğer, yürek gibi hocam sakatatlar konusunda.
Onlarda da mesela biraz daha azaltmamız gerekebilir. Yani hem protein içeriği de onların fazla, hem vitamin ve yani minerallerden de onlar zengin olduğu için belki de biraz daha kısıtlamamız gerekebilir. Ama antioksidan gıdalar var. Mesela antioksidan gıdaları artırabiliriz bir taraftan. Fındık var mesela veya kuru yemişler var. Onların bazılarının fosfor içeriği fazladır. Onları da belki de biraz ılık suda bekletip öyle yersek işte bir de asidik ortamlarını da atmış oluruz. O şekilde beslenebiliriz. Ha, bu arada alkol mutlaka kesmemiz lazım. Kafeini azaltmamız lazım. Kafein de işte kahve içeriğini belki de kafein alımı olarak biraz azaltabiliriz böbrek hastalıklarına. Eğer bu tabii ki normal insanlarda değil de kronik böbrek yetmezliği birinci aşamadaysa biraz daha bunları azaltmamız gerekebilir.
Ve tuz tüketimine de çok önem vermemiz gerekiyor.
Tuzu nerede? Şimdi tuzda şöyle bir sorunumuz var. Ya şöyle salata geldiğinde veya yemek geldiğinde doğrudan hiç tadına bakmadan tuz atan arkadaşlarımız var değil mi? Bir kere yemeğin tadına bakmadan tuz atmamamız lazım. Çünkü böyle alışkanlıklar var. Tuzu çok fazla yerden alıyoruz. Yani o eklenen tuz sadece salataya eklenen veya yeme bizim ektiğimiz tuz değil. Bunun dışında şimdi paketli gıdaların amacı nedir? Uzun raf ömrü sağlamaları ve işte 3 ay 5 ay gitmeleri. Yani bir ürün çok fazla uzun süre gidiyorsa zaten o üründe mutlaka tuz vardır. Niye? Tuz raf ömrünü uzaltır. Onun dışında doymuş yağ oranı da fazladır ve protein yoktur. Tamam protein yok ama diğer besleyici gıdalar da olmayabilir. Yani mesela şekeri biraz daha zor bıraktım ama yani insandan insana değişir. Bilmiyorum sizde nasıl ama tuz oranını bir gün keseyim dedim. Artık hiç mesela yemeklere normalde tuzsuz da gelse hiç tuz atmadan bir de şöyle bir formül deneyebiliriz. Her zaman biz baharatçıyız. Baharatların mümkün olduğu kadar her yemeğe atılmasını isterim ben. Çünkü antioksidan değerleri çok fazladır. Baharat atarsanız tuzu da çok fazla hissetmiyorsunuz. Yani tuzu çok fazla aramıyorsunuz.
Aramaya gerek yok diyorsunuz.
Evet, o yüzden belki de tuzu bırakıyorsanız yani bırakmak isteyen kişiler belki de öyle bir formülde deneyebilirler. Bu arada mesela lahanadan da bahsedeyim. Lahana işte özellikle kronik böbrek hastalıkları için potasyum bakımından ve sodyum bakımından düşüktür. Turpgiller var, kış aylarındayız. Turpgillerden sebze, işte vitamin ve mineral oranı da bunların çok yüksek. Bir de lif içeriği de yüksek olduğu için bu tür şeyler yapabiliriz. Kırmızı dolmalık bibere de özellikle değinmek isterim. Onun da potasyum ve sodyum içeriği düşük olduğu için en azından salatalara o tür şeyler ekleyebiliriz. Sarımsak mesela, sarımsak biz her zaman önerdiğimizde bir şeydir. Biraz tansiyonu da hafifçe düşürür. Yine bunların da iyi bir baharat olarak da seçenek. Çünkü sarımsak tozu falan da kullanabiliriz. Birçok da sağlık faydası var. Tuz ihtiyacını da öyle giderebiliriz. Bir de kızılcık var mesela ülkemize özgü. Onun da yine potasyum içeriği düşük olduğu için, sodyum içeriği düşük olduğu için kızılcık falan gibi bu tür yani illa meyve sebze yemeyin demiyoruz. İşte hepsinde alternatiflerimiz var. Bunlardan yiyin diyoruz en azından.
Seçenek çok, evet. Beslenme yanı böyleydi. Peki böbrek sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz hocam?
Şimdi aslında zararlı şeyleri almayacağız. Zararlı şeylerin temel şeylerini saydık. Yani tuz tüketiminin azaltılması, şöyle bir durum var. Yani bu sadece ülkemizde de değil, yurt dışında da aslında potasyum içeriği yüksek tuzlar üretildi. Avrupa'da bildiğim kadarıyla bunlar kullanıma girdi. Çünkü hipertansiyonun azaltılmasına yönelik. Bir de fosfor alımına da bu arada dikkat etmemiz gerekir. Onu da belki birazdan da söyleriz. Bir kere tuzlu gıdaların sadece böbrek hastalığı değil, hipertansiyonu yol açarak bu ikisini birlikte yani vücudumuzda sistemleri tamamen bozduğuna dair problemler var. Bu arada mesela kaya tuzu dediğinizde sanki sodyum yokmuş gibi düşünüp insanlar kaya tuzu doğal bir tuzdur, o yüzden istediğimiz kadar kullanabiliriz gibi bir anlayış var. Hayır. Yani tuz dediğimiz şey sodyumdan oluşuyor. Kaya tuzunda sodyum var mı? Evet, var. Birçok farklı mineraller de var. Onları almış oluyoruz. Kaya tuzunun güzelliği orada. Ama tamam, diğer mineralleri alıyoruz diye kaya tuzunu da doğal bir tuzdur diye çok fazla almamamız lazım. O yüzden o özellikle onu
kararında kullanmak lazım.
Evet, hepsinde olduğu gibi kararında kullanmak lazım. Benim önerim, yani yemeğe tuz atmadan zaten diğer yerlerden de alabiliyorsunuz tuzları.
Her ağrıda ilaç kullanmak gerekiyor mu? Bu da çok sorulan, merak edilen bir konu. Ve şimdi böbreklerimizi nasıl etkiliyor?
Evet, böbrekler ve karaciğerimizde, yani ilaçların atılım yeri ya böbreklerdir ya karaciğerdir. Özellikle birçok ağrı kesiciler, yani buzdolabını açtığınızda bir sürü ağrı kesici vardır birçok insan elinde ve her ağrıda ağrı kesici kullanırlar. Özellikle yaşlı hastalarda bunlara mutlaka dikkat etmemiz lazım. Yani bir ilaç alıyorsanız o ilaç böbrekler yoluyla birçoğu atılır ve orada sistemi bozar. Yani orada kanı süzen o nefron dediğimiz parçacıklar var. Onlar ne kadar fazla olursa kan o kadar güzel süzülür. Bu ilaçlar veya toksik maddeler, bu tür şeyleri aldığımızda o nefronları çalışmasını azaltıyoruz. Yani zaten kronik böbrek yetmezliği dediğimiz hadise de o süzen, o böbreklerde süzücü şeylerin, yapı taşlarının giderek azalması. Onlar süzülmezse, yani böbreklerin fonksiyonu neydi? Atıkların idrar yoluyla atılması. Süzme olmayınca mesela ürenin atılması, üre atılamadığı zaman, kanımızda biriktiği zaman mesela cildimize gider, kaşıntı yapar. Belki işte halsizlik olur, birçok hadis şeyler de vardır, belirtiler de vardır bu kronik böbrek yetmezliğinde. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani bazı beslenme belki de birçok hastalıkta tamam önemlidir ama böbrek hastalıklarında çok çok daha önemli olduğunu söyleyelim ve böbrek hastalıklarının özellikle hipertansiyon ve diyabet hastalarında daha fazla olduğu için daha kompleks bir hale gelmiş oluyor. Çünkü diyabette de işte şeker alımını da azaltmanız lazım ama birçok yiyeceğimiz, içeceğimiz de ürünler var. Biraz önce saydığımız ürünlerden de meyvesini, sebzesini alabilir.
Evet, bilinçsiz ilaç tüketiminden kaçınmak lazım. Antibiyotik de yine aynı şekilde değerlendirebiliriz.
Evet, antibiyotik sadece böbreklere,
doktor gözetiminde olan bir
böbreklere ilaç değil. Şimdi özellikle kış aylarında ateşim çıktı, hemen antibiyotik alayım. Öksürüyorum.
Vermezse sorguluyoruz bu sefer. Neden antibiyotik vermedi doktor?
Ya maalesef şimdi doktor arkadaşlarımız da o baskıdan dolayı, mahalle baskısından dolayı zaten antibiyotik yazmak zorunda kalıyorlar. Hatta bazıları sadece şey değil, yani iğne antibiyotiklerden, yani injectable antibiyotiklerden istiyor daha yararlı olsun diye. Dünyanın sorunu. Yani biz işte belli bir süre sonra çok küçük bir yara olacak, o enfeksiyon kapacak. Hiçbir antibiyotik yaramayacak, çok küçük bir yaradan insan kaybedeceğiz. Yani geçmiş yıllarda neydi asıl problem? Enfeksiyon hastalıklarına çözüm bulamıyorduk. Yani aşı yoktu, antibiyotik yoktu ve yaşam süresi bundan dolayı kısalmıştı. Çocuklarda bir enfeksiyon olduğunda hayatını kaybediyorlardı. Tekrar o aşamaya gelebiliriz. O yüzden doktor antibiyotik yazmıyorsa sesimizi keseceğiz. borudan çıkacağız. Ne yazık ki son alacağız.
Evet. Ve yaşam tarzına da çok dikkat etmemiz gerekiyor herhalde.
Egzersizi mutlaka ihmal etmesinler. Bu program motto zaten egzersiz paha biçilmez. Milyon dolarlık bir ilaçtır egzersiz ve aslında bedavadır. Milyon dolarlık olarak satılsa o ilacı herkes alır. Çünkü vücudumuz o kadar yararı var ki. Ama biz de egzersizi mutlaka ihmal etmeyeceğiz.
Evet. Su tüketimine ek olarak da egzersiz yapmak ön plana çıkan bir durum. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
Ben
aktarmak istediğiniz
ederim.
Var mıydı başka bir husus?
Biz her zaman dengeli yaşamı savunuyoruz bu programda. Hastalıklarda biraz daha farklı bir beslenme profili olabilir. Ama genel olarak zaten biz Akdeniz ve Anadolu diyetinin birleşimini savunuyoruz.
Çok sağ olun efendim katkılarınız için. Doktor İbrahim Ersoy ile birlikteydik. Mikrofonda Doktor Var'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.